Başarıya ulaşan kişiler her gün pes edip amacına ulaşamayıp ertesi gün tekrar deneyen kişilerdir. Ama en büyük hayal de Formula 1. Bir Formula 1 sporcusunu yetiştirmek. Gece eve gittikten sonra yatınca sabah olmasını bekliyorum. Sabah olsun tekrar gideceğim, gene çalışacağım.
Zeyn'in bu yaşta bu noktalara girebileceğini tahmin ediyor musun?
Hayal içeride saklı, kendini kandırıyorsun. Motorcu olacağım, o olacağım, bu olacağım, Almanya'da kalacağım. Ama gurbettesin. Hayaller Paris, küçük bir kasabada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'den çıkarken en büyük halinde kurduğumuz dünya şampiyonluğunu Allah bize 2000 yılında nasip ediyor. Tekrar deneyen, tekrar uğraşan, azimle uğraşan insanlar başarıya ulaşıyor. Benim hayalim spor. Spor alanında sporcu yetiştirmek, nice sporcuları yetiştirmek için yoluma devam ediyorum.
Kenan abi, senin hikayen Sakarya'da başladı. Sakarya'da da devam ediyor aslında.
Evet.
Sakarya senin için ne ifade ediyor? Önce buradan başlamak.
Tabii ben şimdi şu an bizim bulunduğumuz yer Sakarya'nın Akyazı ilçesi. Benim doğduğum, büyüdüğüm, yani ilkokul 3. sınıfa kadar hayatımı, çocukluğumu yaşadığım yer açıkçası burasıydı. Daha sonra Sakarya'ya, yani büyük şehire taşındık ve orada babam bir tamirhane açtı kendine. Akyazı'da da vardı ama küçük bir tamirhaneydi. Sonra büyük bir tamirhane açtı. Benim iki abim, onlar tabii babam genelde iki tane büyük oğlanı yanında çok gezdiriyordu. Ben 3. erkek çocuktum. Bir de kız kardeşim var. Beni pek istemezdi. Ne pistte, ne de gittiği şey, ne iş tamirhanede, ne de gittiği yerlerde beni çok istemiyordu. Hep diyordu ki ikisi dükkanda çalışırlar. İşte ilkokul, ortaokul bittikten sonra Bahattin abim ilkokuldan sonra babamın yanına geçmiş. Sinan abim de işte lise dönemindeyken daha ortaokulun bitirdikten sonra o da okulu bırakıyor ve babamın yanına geçiyor. Ama üçüncü çocuk bana diyorlar ki sen erkek çocuk, sen okuyacaksın. İki tane motorcu aileye yeter. Ben hiç iş yerine babam girmemi, iş yerinde vakit geçirmemi ya da onlarla beraber ya da motorcu olmamı hiç istemiyordu. Zaten hep şunu diyorlardı. Yani bizim bir tane tamirhane var. Bu tamirhane bütün aileyi geçindiremez. Sonuçta birilerinin başka yerlere gitmesi gerekiyor. O kişi de ben olarak görüyorlardı. Tabii daha sonrasında ben de ama abilerini insan görünce, abilerin neler yaptığını görünce biz de otomatikman ne oluyor? Bizim de hevesimiz fazlasıyla oluyordu. Bir de yasaklanınca daha da hevesli oluyorsun. Evet. Ben de okuldan çıktığım zaman, yaz saatlerinde falan babamın yanında çalışmak istediğim zaman genelde babam beni bizim iş yerine değil de arkadaşlarının işte farklı sektörlerdeki iş yerlerine verirdi beni ve bir türlü dükkana girmemi, motorcu olmamı istemezdi. Babam beni ne kadar uzaklaştırdıysa ben o kadar daha çok istedim bu işi. Eninde sonunda belli bir yerden sonra artık o da bıraktı. Ben de lise dönemine başlayınca artık okuldan çıkar çıkmaz hemen tamirhaneye, motor tamir etmeye. Tabii yarışçılık falan yok bu arada. Abim yarışıyor ama Türkiye çapında amatör bir şekilde. Türkiye'de bu yarışlar amatör yapılıyor. Yani profesyonel yok bu işin Türkiye'de motosikletin. Abim yarışıyor, yarışlarına gidiyoruz, mekanik elliğini yapıyoruz. Sonra ikinci abim başladı. Tabii iki abisi yarışınca insan o da heves eder. Ben de çok hevesliyim ama artık o konuda bana kesinlikle önüme duvar çekler. Sen yarışmayacaksın, bunu kafana koy. Tabii ben çok yarışmak istiyorum ama bir türlü kimseyi ikna edemiyorum. Bir de çok zayıfım o ara. Eninde sonunda Allah'ın nasibi her şey. Sinan abim tam yarışacağının yarış haftasında sanayide kaza yapıyor ve ayağı kırılıyor. Ayağı kırılınca motor boşa çıkıyor. Ben de yalvarıyorum babama, baba ne olur bak motor boş, iş yerinde duruyor. Ben o motorla yarışa çıkayım baba. Yok sen süremezsin, daha çok küçüksün, o motoru süremezsin. Baba ben sürerim. Drag yarışları yapılıyor o zaman Türkiye'de. Israrlarıma dayanamadı rahmetli babam ve dedi ki ya hadi gel bakalım seninle gidelim. Ya gel dedi de bir anda bana bir bin dedi motora. Ben korktum hani büyük racing 600 cc'lik bir motosiklet. Heyecanla titreyerek motora bindim. O zaman böyle bir tena bir yol vardı. Nereye? Pist falan yok. Tena bulduğumuz yolda gidiyoruz. İşte motorla drag yapıyoruz. Sıfırdan kalkıyoruz. 400 metre hız yapıyoruz. Drag yarışları sıfırdan kalkış yapıp 400 metrede biter. Bilirsiniz otomobilde de aynıdır. Evet. Akyazı'nın böyle kullanılmayan bir şeyi vardı, yolu vardı. Asfalt sadece ama etrafı tarlaydı. Hep orada antrenman yapardı abilerim de. Tabii ben de babam getirdi beni oraya. Dedi ki ilk babam da aynı motordan kullanıyor. Benle bir yarış bakalım dedi. Bir göreyim seni dedi. Eğer dedi beni dedi geçersen dedi daha iddialı bir yarışı vardı. Onu çağıracağım dedi. Onunla yarıştıracağım dedi. Babamla yarıştıkta ben hemen babamı geçtim. Babamı geçince dedi babam çok şaşırdı. Hemen o günlerde o dönemlerde Ziyaettin Göktepe diye bir arkadaşım var. O da drag yarışanın Türkiye'deki iyi isimlerinden biri ve onu çağırdı benim yanıma. Tabii Ziyaettin'le biz yarışınca Ziyaettin beni geçti tabii. Türkiye'nin en iyi drag yarışçılarından biriydi ama bende bir potansiyel vardı. Babam dedi ki sana dedi daha iyi bir motor hazırlayalım dedi. Daha güçlü bir motor hazırlayalım ve drag yarışına sokalım. Nitekim o hafta sonu yarışa girdim. O yarışı da kazandım. İlk defa drag yarışına girdim 16 yaşındayken ve yarışı kazandım ama bir şeyi hatırlatayım. Drag yarışlarıyla benim daha sonra kariyer yaptığım pist yarışları farklı şeyler. Yani drag yarışına acemi de olsan katılabilir ve refleksin iyiyse kazanabilir ama pist yarışları çok tecrübeler isteyen yarışlar.
Orada yarış zaten hayatım, saliseler önemli yani.
Tabii orada işler çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz ve bu vesileyle benim yarış kariyerim 1999 yılında depremden tam bir gün önce Bursa'da başladı amatör olarak ve orada katıldım, drag yarışını kazandım. Sonrasında kapılar açıldı. Yani bende potansiyel olduğunu hem iki abim hem de babam inandılar ve daha sonrasında işte 2000 yılında gerçek anlamda pist yarışlarına, yani hayalim olan gerçek yarışlara çıkmaya başladım amatör olarak orada. Abilerimle değil, iki kategori vardı. A kategorisi Türkiye'nin en iyi yarışçıları, B kategorisi amatör yarışçıların yarıştığı yer. Türkiye'de o kadar lig vardı, öyle düşün. Yani futbolda ligler var ya, motosiklette sadece iki tane lig vardı. Birincisi profesyoneller, ikincisi amatörler ligi. Abilerim, iki abim profesyonellerde yarışıyordu, ben de amatörde yarışıyordum ve o sezon amatör şampiyonu oldum bütün yarışları kazanarak. Ardından 2001 yılında en büyük hayalime kavuştum. Her iki abimle beraber Türkiye şampiyonasında yarışacaktım ve özellikle Sinan abimle, yani benden bir yaş büyük olan abimle çok büyük rakiptik. Bahattin abim çok tecrübeli, yılların şampiyonuydu ama o biraz daha böyle ticaret adamıydı. Sezon başlayınca bir Sinan abim kazanırdı, bir ben kazanırdım. Sonunda Sinan abim şampiyon oldu o sezon. Ben sezon şampiyonuyu 3. bitirdim. Ama 3 kardeş olarak hayatımın, kariyerimin belki de en güzel yılı diyebileceğim yıl, Türkiye şampiyonasının birincisi, ikincisi, üçüncüsü olmuştuk Sofoğlu kardeşler olarak. Sonrasında
tarihte belki de bir daha böyle bir şey yaşayamayız yani.
Yani Türkiye'de yaşanır mı? Belki ilerleyen şu dönemde öyle bir şey yok. Zaten öyle bir durum vardı ki o yıllarda. 2001 yılında herkesin bildiği Türkiye'de büyük bir kriz patladı ve o krizin sonucunda Türkiye şampiyonasında sadece 4 sporcu kalmıştı. A, B olmak üzere. Bu 4 sporcunun 3'ü Sofoğlu kardeşlerdi. Bir tane de başka bir yarışı vardı. Yani Türkiye şampiyonası artık bitmişti. Krizden ötürü bizim bayiliğimiz vardı. O da gitmişti. İş yeri de artık iflas aşamasına gelmişti. Çözüm olarak dedik ki ailece, çocuklardan birini Avrupa'ya gönderelim. O orada hayatını kurtarsın. Buradaki işte kardeşlerine de destek olsun. Kariyer yapabilirse de yarış kariyeri de orada yapmaya çalıştım. Bu vesileyle Bahattin abimin yaşı büyüktü. O 24 yaşındaydı. 23 yaşındaydı. Hani spor için büyük bir yaş. Çok genç ama spor için büyük bir yaş. Ya Sinan gidecekti ya Kenan gidecekti. Sinan abim de benim çok istekli olduğumu biliyordu. Belki kaderdi. En hızlı oydu, şampiyon oydu. Ama önümüzde farklı bir yol vardı. Çünkü Sinan abim genç yaşta vefat etti. Belki de bugünler yaşanacaktı ki motor sporlarında çok şeyler değişecekti ki Allah Sinan abime şöyle bir his verdi herhalde. Ben hep öyle derim. Sinan abim tutturdu, ben yarıştırmayacağım dedi. Yollayın Kenan'ı, ben gidiyorum askere dedi. Yani bunu motor bu kadar seven bir insanı diyeceği bir söz değildi bu, evet. Ama siz Kenan'ı yollayın dedi. Ben dedi askere giderim dedi seneye.
Yani
dedi
nefsin ki terbiyesi çok önemli ve zor bir şeydir. Orada gerçekten
aynen yani hiçbirimiz şey anlam veremedik. Ne babam, ne ben, ne Bahattin abim. En hızlımız Sinan ama Sinan diyor ki siz Kenan'ı yollayın, ben askere gideyim, sonrasında bakarız. Askerden sonra bakarız diyor ve o vesileyle aile benim üzerime karar kılıyor. Babamla beraber biz Avrupa yolculuğuna başlıyoruz 2002 yılında. Tabii biz Avrupa yolculuğuna başladığımızda bizim neyimiz eksik diyorduk. Hani dünya şampiyonlarında yarışan insanlardan gerçekten çok cahilce bir düşünceydi ama şöyle yapıyorduk. Dergilerde ve televizyonlarda Avrupa'da yarışları gördüğümüzde şöyle diyorduk. Ya onlar dizini değdiriyor. E biz de dizimizi değdiriyoruz burada. Demek ki biz de çok hızlıyız. Ama inanın bu o kadar boş, o kadar yanlış, o kadar cahilce bir düşünceymiş ki onu ben oraya gidince anladım. Çünkü biz Avrupa'ya gidiyoruz. İlk önce Avrupa şampiyonasında yarışacağız. Sonra da başarılı olursak dünya şampiyonlarına çıkacağız. Hayallerimiz bu. Kendimizi bir şekilde kaydettiriyoruz Avrupa Şampiyonası'na. Ama nereye Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak? Bizim seviyemiz Avrupa değil, herhangi bir ülkenin, Almanya, İtalya'nın profesyonel değil, 3. lig, 4. liginde yarışacak level'daymışız biz meğersek. Onu da tabii biz bilmiyoruz. Ne zaman ki Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, antrenmanlara çıkıyoruz, anlıyoruz ki biz bu adamlarla aynı klasla yarışabilecek level'da değiliz. Geri dönmeye karar veriyoruz. Anladık ki bu iş Türkiye'den çıkan bir insanın yapabileceği bir sektör değilmiş bu. Bu için İtalya'da, Almanya'da doğmak lazımmış. Diyor ve geri dönmeye karar veriyoruz. Geri dönerken yine Allah'ın takdiri, belki de verdiği bir his. Yolda ben babama diyorum ki, baba sen beni geçerken Almanya'ya bırak. Kif, Almanya yolumuzun üzeri de değil. Bilmediğim işte cahilce Fransa'dayız. Almanya'yla bir işimiz yok. İtalya üzerinden Türkiye'ye döneceğiz. Baba siz beni geçerken Almanya yolumuzun üzeri de, ne yapacağız Almanya'da? Baba beni bir yere bırakın siz. Ben Almanya'ya gideyim. Ne yapacaksın sen Almanya'da dedi bana. Yaşım o zaman tam 18. Baba dedim Türkiye'ye gelip ne yapacağım? Ufak bir dükkan var. Kriz oldu. Dükkan size yetmiyor. Üç kardeş yarın bugün evlendiği zaman o üç kardeşe o dükkan yetmeyecek. Tek çözüm benim burada kalayım, hayatımı kurtarayım. Belki evlilik yaparım. O dönemlerde daha meşhur. Bir evlilik yaparım, birini bulurum. Akrabalarda biraz idare ederim. Sonra ben hayatımı bir şekilde kuracağım Almanya'da. Babam böyle durdu. Bence çok akıllı şey bir şey düşünmüşsün sen dedi. Sen dedi kal burada dedi. Yarın öbür gün dedi motor işi yaparsın burada dedi. Abilerine de oradan dedi parça yollarsın, destek olursun dedi abilerine de. Bu şekilde hayatımızı sürdürürüz dedi. Tamam baba. O an beni Frankfurt'tan bindirdi. Frankfurt'a kadar geldiler. Frankfurt'tan bindirdiler trene. Ben oradan Köln'e. Köln'deki arka akrabalarıma geldim. Bir müddet dedim sizde kalabilir miyim? Ondan sonra ben bir şekilde yolumu bulacağım. Hayatımın başına çaresine bakacağım dedim. Nasıl vizem falan bilmiyorum. 6 aylık vizem var. Bulurum dedim. Birini bulurum. Evlenirim. Bir şekilde ben kalacağım burada dedim. Bir yolunu bulacağım. Tabii sağ olsun onlar da beni kabul ettiler öyle. Ve o şekilde tabii bir yandan da hani yarış hayali ve kariyeri bitmedi. Ama onu içeride saklıyoruz. Artık onu konuşabilecek bir pozisyon yok. Onu konuşabilecek para da yok. İmkan da yok. Derken rahmetli Bahattin abim gene vazgeçmiyor. Türkiye'den Almanya'daki bütün arkadaşlarını arıyor. Bak kardeşim Almanya'da buradaki ekiplerle, işte yarışçılarla, yarış takımlarla bir kontağa girin. Bak bu çocuk küçük, genç, yetenekli. Tabii biz bu şekilde birkaç takıma görüşme ayarlanıyor. Gidiyoruz. Hiç unutmadım hayatım boyunca da anlattığım bir konudur bu. Yarış takımına gidiyoruz ve diyoruz ki işte benim oradaki tanıdığım akrabam Almanca anlatıyor. Bak diyor, bu çocuk diyor Türkiye'nin diyor en hızlı pilotu diyor. En hızlı yarışçısı diyor. Buna bir imkan verin sizle diyor burada diyor iyi gider Almanya şampiyonasında. Adamın kahkahasını hatırlıyorum. Tabii dil yok o zaman. Almanca falan bilmiyorum. Adam kahkaha atmaya başladı. Sonra işte anlattı bir şeyler. Sordum akrabam. Ne diyor abi dedim. Ne anlattı dedim. İyi bir şey mi söyledi dedim. Yani gülüyordu adam çünkü dedim. Ya dedi adam gülmesi şundan dedi. Siz kimsiniz dedi ya. Türkiye'de dedi motor mu var dedi. Hadi motor var dedi. Yarışçılık mı var dedi. Sizin level'ınız ne ki dedi. Türkiye'nin en iyisi olarak gelmişsiniz bizden burada takıma girmek istiyorsunuz. Burada sizin hiçbir şansınız yok dediler. Bizi gönderdiler oradan. Tabii kapılar kapanıyor. Ben iyice kendimi artık Almanya'da bir iş bulayım da birini bulayım da evleneyim de motorcu olayım. Burada motorculuk yapayım. Evet. Yarışçılık değil de işte babamın abimin yaptığı evet. Türkiye'deki motorculuğu ben de burada yapayım. Sebebiyle Almanya'da kalmaya çalışırken gene rahmetli Bahattin abim gene pes etmiyor. Başkalarını buluyor. Onlara söylüyor derken Almanya'nın İkincilikte bir amatör kupası, ikincilik diyelim amatör kupasını buluyorlar ve o kupaya diyorlar ki kaydettirme olayı söz konusu oluyor. Bu kaydettirme olayında da 12 bin euroyu veren herkes, siz de versiniz o dönemin 12 bin eurosunu veren herkes amatör kupada yarışabiliyor. Tabii Bahattin abi diyor ki ben diyor parayı ayarlarım diyor, kardeşimi yarıştırın diyor orada diyor. Benim kardeşim orada diyor, yarıştırın diyor. Tabii bir kapı açılıyor bana buradan. Anlaşılıyor takımla da. Orada bir Almanya'da rahmetli abimin bir arkadaşı Aytunç abi. Sağ olsun. Çok uğraşıyor ve 12 bin euroyu da çıkartamıyoruz tabii. Ne yapıyoruz? Taksit olayına izin veriyorlar. İşte 2 bin euro önden veriyoruz. Sezon içinde 7-8 ay boyunca 2 bin euro, 3 bin euro yıl içinde abim kazana gönderecek parayı öyle tamamlamaya karar veriyor. Ve ben o şekilde amatör kupa yarışlarına giriyorum Almanya'ya. Hani hayaller Paris, biz geldik ufacık bir küçük bir kasabada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok amatör yani. 10 basamak aşağıda bir yerde buldum kendimi yarışma imkanı. Daha sonrasında tabii oraya gittiğimde de yani ben de üzülüyorum yani. Ben Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya geldim. Şu yarıştığım yere bak. Neyse nitekim o yarışa çıkıyorum. Orada bile 32. oluyorum. İlk çıkıyorum piste 32. oluyorum ki anlıyoruz ki ya diyoruz. Demek ki gerçekten bu motosiklet yarışını yapmak için Avrupa'da doğmak lazım. Orada gerçekten kabul ediyorum. Yani biz bu insanlarla yarışamayız diyorum. Ama para verildi. 2000 euro verildi önden. Bari 2000 euronun karşılığında 2-3 tane yarışı yapalım. Ondan sonra pes edelim. Hı. Belki tamamen de Türkiye'ye dönün. Çünkü iyice hayallerim yıkılıyor.
Psikolojik olarak tabii, çok zor bir durum.
Dayanamıyorsun. Çünkü bir yandan hani hayal içeride saklı. Kendini kandırıyorsun. Motorcu olacağım, o olacağım, bu olacağım, Almanya'da kalacağım. Ama gurbettesin. Birilerinin yanında kalıyorsun.
Evet.
Yani hiçbir şey kolay değil. Salonda misafir olarak kanepede kalıyorsun. Rahatsızlık verdiğini hissediyorsun. Çok kolay şeyler değil ve önün hiç belli değil. Ne yapacağın da belli değil. Çok büyük bir yerde yarışma hayaliyle evinden çıkmışsın. En düşük kategorilerde bile 30. olmuşsun. Artık her şey bitmiş demektir benim için. Neyse babam da orada. Rahmetli babam da geldi o amatör kupanın ilk yarışına. Baba dedim bak 32. oldum burada. Demek ki bu işler hani bizim yapabileceğimiz bir iş değilmiş. Biz bunu anladık. Ben artık burada da yapamam. Çok zor oluyor. Hani akrabaların evlerinde kalmak da çok sıkıntı. Kalacak bir yer de yok. Para da yok. Hani ev tutuyor öyle bir vize de yok. Hiçbir şey yok baba. Dedim baba bu yarışı yapalım. Bu yarıştan sonra dönelim Türkiye'ye artık. Yapacak her şey bitti dedim baba. Ben de artık yapamıyorum. Çünkü o arada 3 ay babam Türkiye'ye gitti ben geri geldim. Yarışa çıkıyoruz. İnanılmaz bir şekilde Allah'ın nasibi. Ben başlıyorum sıradan geçmeye herkesi. Geçiyorum. Geliyorum yarışı 3. bitiriyorum. Tabii ben podyuma çıkınca hani sevinsem mi sevinmesem mi? Amatör bir yer burası sonuçta. Hani ben, halbuki ben de amatörüm de bizim gözümüz çok yükseklerde. Neyse Ama tabii podyuma çıkınca orada tabii bir baktım insanlar aşağıda alkışlıyor. Çok kalabalık, hayatımda görmediğim bir şey. Almanya gibi bir ülkede podyuma çıkmışım. Amatörlük bile olsa. Neyse podyumdan indik. Almanlardan bir ilgi, herkesten bir ilgi. Genç Türk geldi işte şey yaptı. Bir yandan protesto ediyorlar, motorumu açıyorlar. Bunun motoru modifiyelidir. Nasıl gelecek ilk defa? Dün 32. olan çocuk nasıl bugün 30 kişi geçip podyuma çıkıyor? Yarışan herkesin amatörlük olmasına rağmen 3. 4. sezonu hepsi tecrübeli. Benim ilk defa geldiğim pisti der. Hiçbir şey bilmedim. Herkes dil bile bilmiyorum. Nitekim protestolar sonucu motorum açılıyor. Bakıyorlar ki tertemiz, hiçbir şey yok motorda, orijinal standart motor. O zaman diyorlar bu çocuk anormal yetenekli diyorlar. Böyle olunca tabii böyle konuşunca bizim hakkımızda biz bu sefer planlar hemen değişiyor.
Tekrar hayaller canlandı.
Tabii her şey canlanıyor. Bu sefer oradan bir adam çıkıyor. Bir dahaki yarış ben sana bir takım lastik alıyorum diyor. Ben eski lastikle yarışmıştım bu ara bir de. Herkes yeni lastik taktı. Biz takamamıştık. Ben eski lastikle bakmadım. Gerek yok baba, zaten bitecek yarış, gideceğiz evimize. Hiç almayalım lastik. Tabii bunu da biliyor organizasyon.
Bu yarışta çok önemlidir değil mi? Yani o lastiklere, bu araçlara bakıyor.
Şimdi dünya şampiyonlarında herkesin şartları eşittir ama amatör kupalarda biraz böyle parası olan daha çok lastik takar. Bizim yoktu. Biz eski lastikle yarışa çıkmıştık. Ardından tabii her şey biliniyor ama yazılıyor, çiziliyor orada. Eski lastikle çıktığımı da herkes biliyordu. Ardından öyle biz iyi gidince Almanlar başlıyor bana sahip çıkmaya. Almanya'daki en büyük yetenek, şu anda yetişen en büyük yetenek, Almanya'nın en büyük geleceği bu çocuk. Böyle denilince tabii başlıyorum ben bir kendime gelmeye. Ardından bütün yarışları kazanıyorum ben. Ve şampiyon oluyorum orada. Şampiyon olunca da bana şöyle...
Tamam işte.
Tamam. Ben şampiyon orada olunca diyorlar ki son 25 yılın Almanya'daki en büyük yeteneği diyorlar bana. Tabii bu lakabı sen Almanya'da aldığın zaman Süper Lig diyeyim. Süper Lig'deki bütün takımlar seni artık yarıştırmak ister.
Tabii yeniden gözünle alıyorsun.
Hemen ondan sonra tabii Almanya Şampiyonası'nda bir takıma geçiyorum ama tabii hemen öyle pat diye kolay olmuyor bu işler. Çünkü Türksün ve sonuçta onca Alman genci var. Büyük takımlarda onlar yer bulabiliyor. Bana da ligin işte en alttan 3. 4. takımda bir yer bulduk. Çünkü genelde de motor sporlarında takımlara sponsor getirmen gerekiyor ki takımlar senin getirdiğin sponsorluk sayesinde ayakta duruyorlar. Bana sponsor isteyince takımlar, ben hiçbir kimseye sponsor bulamadım. Türkiye'de kimse sponsor olmadı. Gerilerde kalan, yavaş giden bir takım dedi ki biz sponsor istemiyoruz, bizim motorumuz sürü yeter dedi. Tabii benim için en büyük avantaj parasız bir yerde motor sürebilmek. Süper Lig'i aldılar beni ve o sezonda şampiyonluğu son yarışta kaybettim. Öyle olunca ne oluyor bu sefer? Bu adam Almanya'nın seviyesinde bir adam değil yetenek olarak. Biz bu adamı hemen alalım Avrupa'ya götürelim. Alman Yamaha Germany Team diye bir şey kuruyorlar hemen o sene. Takımı kuruyorlar. O takımla beni Avrupa Şampiyonası'na, yıllar önce hayal ettiğim şampiyonaya onlar alıyorlar beni ve 2004 yılında Avrupa kapısı açılıyor bana. Yani artık Almanya'nın merdivenini 2 yılda atlıyorum. Hayalim olan yere Avrupa Şampiyonası'na artık adım atıyorum. O sezon Avrupa Şampiyonası'nı Team Yamaha Germany adına 3. bitiriyorum. Avrupa 3. sonu ilk sezonumda.
Büyük bir başarı yani.
Tabii yani. İlk, şimdi unutmayın, ilk gittiğiniz yılda her şey yenidir size. Pistler yeni, İtalya'ya gidiyorsun, İspanya'ya gidiyorsun. Hani artık Almanya ev ama farklı ülkelerde artık yarışmaya başlıyorsun.
Sıfırdan bir hayat gibi aslında.
Tabii, yeniden başlıyoruz. Yeni bir serüven. İkinci sezonumda çok başarılı oluyorum. Her şeyi kazanıyorum ama bir sakatlığımdan dolayı yarışlara çıkamıyorum ve şampiyonluğu kaybediyorum Avrupa. Ama sezonu takip eden herkes biliyor ki şampiyonluğun en büyük hakkı bendeydi. Ben sakat olduğum için, iki yarışım olmadığı için şampiyonluk, ama her şeyi kazanıyorum. Bütün yarışlarda birinci oluyorum. Ardından Avrupa defteri de kapanıyor çünkü artık hani level'ım dünya şampiyonası level'ına çıkıyor. 2006 yılında Hollandalı bir takımla dünya şampiyonasını imza atıyorum. O sezonda ilk sezonumu dünya şampiyonasında da yine 3. bitiriyorum. Dünya şampiyonasında ilk sezonda 3. bitirmek demek 2000 yani 1 yıl sonranın favorisi demektir. Çünkü dünya şampiyonasının ilk yılında 3. bitiren çok nadir sporcu vardır geçmişe bakıldığı zaman. Ardından tabii beklenen oluyor. 2007 yılında da artık Türkiye'den çıkarken en büyük halini kurduğumuz dünya şampiyonluğunu Allah bize 2000 yılında nasip ediyor. Sonrası zaten daha uzun devam ediyor.
Kenan abi, şimdi hikayeyi anlatırken böyle bir belgesel gibi gözümde canlandı. Aslında buradaki en temel şey vazgeçmemek. Yani senin hayatına da zaten bakıldığında, biraz sonra da soracağım. Vazgeçmek evet. diye bir ifade yok.
Tabii şimdi ben şöyle söylüyorum. Bana hayatım vermiş olduğu tecrübelere baktığım zaman, bugünkü tecrübemle bile, bugünkü yaşadığım antrenman, bugün daha çok hocalık yapıyorum, eğitmenlik yapıyorum ve milli sporcuları mentalite olarak hazırlamaya çalışıyorum. Bir yandan da kendim hala kullanmaya devam ediyorum. Bugün bile edindiğim tecrübelerden hayat bana şunu öğretiyor. Başarıya ulaşan kişiler her gün pes edip amacına ulaşamayıp ertesi gün tekrar deneyen kişilerdir. Ben mesela örnek vereceğim. Kendim pistte antrenman yapıyorum hiç kimse yokken. Sporcuları bazen yolluyorum yarışlara. Kafam rahat, antrenmana çıkıyorum burada ve kendime bir derece koyuyorum. Günlerce o derece için uğraşıyorum. Her akşam eve gittiğimde moralim yıkık, amacıma ulaşamadım. Halbuki bir şey kazanmayacağım. Para kazanmıyorum, şampiyonluk kazanmıyorum. Ve benden başka kimsenin de haberi yok. Yani bunu bir tek ben biliyorum. Ama amacıma ulaşamıyorum. Moral yıkık, perişan bir şekilde pes ediyorum. Artık uğraşmayacağım, yapamayacağım. Olmuyor zaten. Diyorum, deniyorum. Gece eve gittikten sonra yatınca sabah olmasını bekliyorum. Sabah olsun, tekrar gideceğim, gene çalışacağım. Yani geçenlerde hatta şöyle söyleyeyim, 15 gün boyunca burada kafama koydum bir dereceye ulaşmak için. 15 gün boyunca gece gittim, sabah geldim. Gece gittim, sabah geldim. Sonra dedim ki, başarıya ulaşan insanlar işte böyle ulaşacak. Hep pes edecekler, ertesi gün gene deneyecekler. Pes edecekler, gene deneyecekler. Benim hayatım hep böyleydi. Ve inanın, eminim başarılı insanların, yani sıfırdan gelip başarı ulaşmış insanların hayatlarında hep bu vardı. Hep işler, çok zaman işler istediği gibi gitmeyecektir. Ve kaybedeceklerdir, kazanamayacaklardır, başaramayacaklardır. Ama pes etmeyip ertesi gün, ertesi hafta ya da bir dahaki yarış ya da bir dahaki turnuvada tekrar deneyen, tekrar uğraşan, azimle uğraşan insanlar başarı ulaşır. Benim hayatımda nice seferlerde ben pes ettim, bıraktım, Türkiye'ye döneceğim dedim, valizimi topladım, Türkiye'ye geldim. Ama bir hafta sonra gene valizimi toplayıp Avrupa'ya gene geri gittim. Pes etmeyeceğim dedim. Anlık pes etmeler güzel bir şeydir. Çünkü daha güçlenerek geri geliyorsun. Sen o anlık pes etmeleri yapmazsan zaten çok işine aşık bir adam değilsindir. İşine çok aşık adam anlık pes etmeleri yapar.
Kenan abi, Zeyn görenleri hayran bırakıyor kendisine. Gerçekten çok başarılı ve üstün bir yetenek. Hatta biz bir yarış yapmıştık. Orada da izleyen herkes şok olmuştu yani. Evet, inanamamıştı
bayağı
yani.
Bayağı şov yapmıştı.
Havanın yağmurlu olmasına rağmen böyle yaptığı görsel şovlar falan. Mutlaka her baba evladının yeteneklerine hakimdir, vakıftır ama Zeyn'in bu yaşta bu noktalara girebileceğini tahmin ediyor muydunuz?
Tabii yetenekli demek için yaşı çok küçük bir kere. Yani daha henüz çok ufak yaşta olduğu için yetenek demek istemiyorum. Çok hevesli Zeyn. Yani go-kart aracına, motosiklete, benimle vakit geçirmeye, benim yaptığım işi çok iyi biliyor. Sporcularla çalıştığımı çok iyi biliyor. Günlerimin çoğunun pistte sporcularla geçtiğini bildiği için sürekli benimle gelmeye çalışıyor ve biz burada antrenman yaptığımız zaman bizden sonra da o kendi çıkmak istiyor piste sürekli. Günden güne de kendi çok geliştiriyor. Yani şu anda 3 yaşında olmasına rağmen, daha henüz girdi 3 yaşına ve ona rağmen go-kart arabasıyla yaptıkları, sadece Türkiye'de değil gerçekten go-kart işiyle uğraşan insanlar, yurt dışında dünya şampiyonasında yarış takımı olan bir ekip var. Benim yıllardır tanıdığım. O ekip mesela şöyle çocuk, yani çocukların derken bu işler 8 yaşında başlıyor go-kart yarışları. Evet. 15 yaşına kadar çocuk diyorlar. O kategorilerde yarışan takımdaki insanlar her gün Zeyn'i paylaşıyorlar. Yani böyle bir şey yok, bu yaşta yok, bu yaşta bunu böyle kullanan yok. Babalar bazen kendi çocuklarını çok iyi görmek isterler. Her baba bunu ister çocuğu için. Bunu bize zaman gösterecek. Zeyn gerçekten çok yetenekli mi değil mi? Zeyn'e ben hep hevesli diyorum. Çok hevesli ve öğrenmek için çok da uğraşıyor. Ben mesela genelde onu eğitmeye çalışıyorum. Ve eğitirken de tabii şu anda Zeyn'in yaptıklarının hiçbiri Instagram eğlencesi değil. Çünkü bunu da ben geçen hissettim. Buraya gelen bir arkadaşım Zeyn'in Instagram'dan hep videolarını izliyormuş ve ben dedim ki kendine, artık eğitiyorum Zeyn'i. Artık yarış moduna sokmaya başladım ve dedim ki, yarışmak ister misin Zeyn'le? Ya dedi, çocuk dedi, benim bacağım bu kadar bile değil dedi. Bacağım çocuktan büyük. Şöyle havaya kaldırdı. Ben bununla mı yarışacağım dedi. Go-kart da kullanan bir arkadaşımdı. Ya bir yarışın dedim ya. Arabaların hızı eşit. Tabii o biraz hafif, avantajlı olacak ama o 3 yaşında siz tecrübeli insanlarsınız. Hey tamam, hadi yarışalım dedi ve Zeyn'i piste görünce geldi içeri, bana dedi ki, ya bak ben bugüne kadar dedi, bu çocuğu hep dedi Instagram'da böyle işte eğlence videoları çekiyorsunuz, işte arabayı yalandan kaydırıyor ama diyor ben piste girince inanamadım diyor, virajların her birinde kayıyor diyor, kayarken diyor ben hazırım diyor ama hep kontrol ediyor diyor arabayı, sürekli bir şekilde kayarken arabayı kontrol ettiğini gördüm ve onunla gitmenin de mümkün olmadığını gördüm diyor. Tabii o günden beri mesela, o benim arkadaşım, Zeyn'i uzaktan tanıyan bir arkadaşım, o günden beri 2-3 günde bir bana Zeyn için arıyor. Şöyle yap, aman dikkat et, aman bir şey olmasın. Şimdi yaklaşık tahminimce 1,5 yıldır ben Zeyn'i çalıştırıyorum bu arada. Hani şu an 3 yaşında ama 1,5 yaşında go-kart arabasını kullanmaya başladı ve 1,5 yıldır çalıştırıyorum. Şu an geldiği seviye, yani 10 yaşındaki bu çocuk go-kartta neyse bence o level'lara geldi. Yani yarışçı level'ında değil. Yani bugün 10 yaşındaki bu çocuğu getirelim, go-kart arabasına oturtturalım. Zeyn ondan şu an hızlıdır ama bu neyle oldu? 1,5 yıldır aralıksız her 2-3 günde bir arabaya binip antrenmanla oldu ve zaten bu antrenmanları da ben yapalım demiyorum. Siz az önce şahit oldunuz. Biz size girdiğimiz gibi çocuk antrenman yapacak ama her gün aynı senaryo bizde. işte girdiğimiz gibi antrenman yapacağız. Eğer birileri varsa yarış yapacak. Ve çok hevesli. Bakalım önümüzde uzun yıllar var. Allah ömür verirse bu uzun yıllarda onu eğitmek istiyorum, çalıştırmak istiyorum. Yeteneğini de zaman gösterecek bize.
Bir de onun motor üzerinde uyuduğu bir video vardı ya, o da çok viral olmuştu. Bir
evet, motorda uyudu, kokartta uyudu. Normalinde mesela dün burada kalabalık bir ekip vardı ve ekipten birkaç kişi Zeyn'le yarıştı. Zeyn tabii yarışları hep kazanıyor. Kazanamazsa zaten sıkıntı yaşıyoruz da bu arada. Tabii yaklaşık tahminimce 7-8 tur attı pistte. Ama çocuk için 7-8 tur gerçekten çok yorucu olur. Çünkü tabii sürekli boynuna yük biniyor, kollarına yük biniyor, araba kayıyor, tutmaya çalışıyor. Nitekim buradan eve dönerken akşam üzeri saat 5-6 sıralarında buradan çıktık. Arabada uyumuş. Eve gittik, kaldıramıyoruz bir türlü yorgunluktan. Bu dün olmadı, bu hep oluyor. Ya ertesi gün sabaha kadar uyuyor. O kadar yoruluyor ki araba onu yoruyor gerçekten. Tabii ben bunu biraz araştırdım. Avrupa'da da sordum hani boyunluk falan takayım. Biraz daha böyle boynuna yük binsin. Çünkü sürekli boyun kasına yük biniyor kullanırken. Tabii biraz da korkuyorum boyun kaslarıyla alakalı da. Tabii ufak olduğu için boyunluk kullanamıyorum şu an Zeyn'e. Hmm. Çok ufak olduğu için boyunluk takamıyoruz çünkü kask omuzlarına değiyor. He, bunun iyi tarafı var. Yani Allah korusun bir kırılmayı engelleyecektir. Çünkü kask direkt boyunlarına vurur, bir nevi boyunluk oluyor. Ama tam anlamında boynundaki gücü kendi tutuyor.
Ya şimdi şöyle, dünyada örneği de olmadığı için aslında şey alet edevat da yok yani herhalde benim anladığım.
Aynen öyle. Öyle bir alet edevatımız da yok. Ama bana bir tane bu işlerde tecrübesi olan bir insan geçtiğimiz haftalarda bir tecrübe söyledi. Ben dedim o zaman bir boyunluk yapayım, boynuna destek olsun çocuğun. Çünkü boynu çok yoruluyor, anlıyorum. Evet. Ama Formula 1 ve otomobil yarışlarındaki sporcuların en çok ihtiyaç duyduğu kas ise boyun kasıdır. Yani boyun kası iyi değilse Formula 1 sporcusu olma işinde zordur. Hep boyuna çalışırlar, kol ve boyun. Bu kişi, danıştığım kişi bana dedi ki boyunluk kullanma çocuğa dedi. Çünkü boyunluk kullanan ufak yaştaki çocukların dedi boynu güçsüz oluyor dedi. Çünkü kafasını boyunluğa dayıyor dedi. Boyunluk da gidiyor virajlarda. Çünkü boynunu tutmaya çalışmıyor dedi. Hmm. Ama normalde profesyonelde o boynunu senin sabit hareket ettirmen gerekiyor. Ama çocuklar dayıyor dedi ve dedi boyun kasları çocukların hiç gelişmedi. Yeni nesil yetişen çocukların. O yüzden boyunluğa ben ara verdim ama görüyorum yani gerçekten çocuk 5-6 tur antrenmandan sonra akşamüstü büyüyor, ertesi sabaha kadar. Ama tabii bunu biz her gün yapmıyoruz. Çünkü bir yandan da bu işten sıkılmasını istemiyorum. Önünde Allah ömür verirse, bu hevesi devam ederse uzun yıllar var ve inşallah şu anda ülkemizde biz motosiklet yarışlarında belli başarılara, dünya çapında başarılara ulaştık. Allah bana da nasip etti, yetiştirdiğim toprağa da nasip etti. Gelen daha güzel genç çocuklar da var, yetiştirmeye devam ettim. Her biri motosiklette, motosiklet yarışlarında dünyanın en büyük kategorilerinde şampiyonluk alacaklar.
Ama bizim milli görev de yapıyorsun aslında burada. Birçok insan bilmiyor ama yani toprağın yetişme sürecinde ben şeyi hatırlıyorum abi, yanlışsam düzelt lütfen. Bir sene önceydi galiba, yarışta toprak başarı elde edince senin o piste atlaman, toprağa karşılaman, evet, sarılmanız, hatta onu televizyonlar canlı vermişti zaten yani.
Tabii şimdi ben sevdiğim işle uğraşıyorum. Açıkçası benim en sevdiğim şey hayatta motor sporları ve bir işin velisi olmak için delisi olmak gerekirmiş ya. Gerçekten ben bu işin delisiyim. Motor sporlarını çok seviyorum. Dedim ya, benim hayallerim var. Motosiklet yarışlarında hayallerimin bir kısmına kendimle alakalı ulaştım. Sporcularımla alakalı hala hayallerim var. Toprak Dünya Superbike şampiyonu oldu. MotoGP şampiyonası var. MotoGP şampiyonasına inşallah bir sporcum orada da şampiyon olacak İlerleyen yıl. Ama en büyük hayal de Formula 1. Bir Formula 1 sporcusunu yetiştirmek. Bakalım yani şu an belki de bu kişi Zeyn olur. Çünkü ben tabii ki kendi oğlum olmasını isterim. Çünkü daha fazla uğraşabilirsin. Hani ben şunu da yapmıyorum. Ailelerden çok talep var. Al işte bizim çocuğumuzu da yetiştir. Al bizim çocuğumuzu da yap.
Özellikle şimdi, sosyal medyadan sonra daha çok gelmeye başlamıştır bence.
Tabii çok fazla gelen var ama ben şunu yapamıyorum. Öyle bir imkanım da yok. Çok aile var. Yani ufak yaşta çocuklarımla tabii motorcu olarak da çok aile var. Çocuğumuzu al yetiştir diyorlar. Ama benim öyle bir okulum ya da öyle bir ekibim, öyle bir imkanım yok. Ufak yaşta çocukları alacağım, çalıştıracağım, eğiteceğim ve sporcu yapacağım. Ben hep şöyle diyorum ailelere, en az 13-14 yaşına kadar çocuklarla sizlerin uğraşması gerekiyor ki o yaştan sonra dünya şampiyonlarında yarışacakları zaman bir toprak gibi, can gibi, deniz gibi ben onlarla ilgilenebilirim. Ama bir nevi 3-4 yaşındaki çocuğu alıp ben bakıcılık yapma şansım yok.
Ayrı bir sorumluluk yani o da.
Zeyn'in farkı ne? Zeyn benim kendi oğlum ve benimle her gün piste gelmek isteyen bir çocuk. Benim bir tane daha oğlum var, Mahir. 6 yaşında. Ne bu piste gelir, hiç ne bu işlerle uğraşır, ne bu işlere hevesi vardır. Hatta insanlar diyor ki, sen diyorlar niye öteki çocuğunu hiç göstermiyor, paylaşmıyor. Şimdi Zeyn bir kere benim sevdiğim işle uğraşmayı çok seviyor. Ve ben Zeyn için ekstra bir şey yapmıyorum açıkçası. Ben her gün zaten burada sporcularla çalışıyorum. Evet. Zeyn yapışıyor bana, geliyor buraya. Arada işte çıkıyor, kendi antrenmanını yapıyor, kendi kullanıyor. Bir nevi esasında o istediği şeyi yapıyor. Ben ona destek oluyorum. Dediğim işte yaşı ufak olduğu için ben alabiliyorum onu. Yanında getirebiliyorum, gezdirebiliyorum. Ama bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda uğraşırım yani. Avrupa'ya da götürürüm, evet. İngiltere'ye de götürürüm, dünya şampiyonlarına da götürürüm.
Bu Kenan abi bize şeyi de gösteriyor aslında. Genç yaşta anne ve babaların çocuklarıyla ilgilenmesinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor aslında. Yani mesela Zeyn bunu ne kadar isterse istesin, sen onun elinden tutmadıktan sonra, onu kesinlikle buraya getirmedikten sonra Zeyn'in bu yeteneği kör olup gidecekti yani.
Şöyle ben anlatayım o konuyu da. Etrafımdaki eşime, dostuma ben şunu söylüyorum. Çocuklarla uğraşmak zorundayız. Eğer biz çocuklarımızla uğraşmazsak ve özellikle sporcu kariyerine ulaşmasını istiyorsak uğraşmak zorundayız. Bunun ötesi berisi yok. Bugün bir Formula 1'i yetiştireceksem ya da bir motosikletçi yetiştireceksem ben hoca olarak mesela dışarıya bahsediyorum bunu. Toprak'la, Can'la belli yaştan sonra uğraşmaya başladım. Ama ondan önce onun babası, annesi onlarla çok uğraşıyordu. Belli yaşa kadar anne babanın çocuklarıyla çok uğraşması gerekiyor. Özellikle de sporcu kariyeri olmasını istiyorlarsa çocuklarının. Yani gecesinde gündüzünde uğraşacaklar. Bugün benim Zeyn'le uğraştığım gibi. Daha önce Toprak'ın babasının Toprak'la uğraştığı gibi. Can'ın babasının Can'la uğraştığı. Deniz'in öyle, Bahattin'in öyle. Yani ben şimdi etrafımdaki çocuklara öyle eşime dostuma söylüyorum. Abi çocuğunla uğraş. Uğraşacaksın. Eğer gerçekten büyük bir kariyeri, büyük bir geleceği olmasını istiyorsan, gurur duyacağın spor dalında, işte motorcu olmasını istiyorsan uğraşacaksın abi. Gece gündüz uğraşacaksın çocukla.
Kenan abi şimdi biz Teknofest'te bir yarış gördük. Aslında Türkiye'de bir ilk olan bir şeydi bu. Teknofest'le evet. Birlikte işte uçak vardı, sen vardın, işte başka arabalar vardı. Sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde seni gördük. En son Çanakkale Köprüsü'nde.
Evet.
Tabii şöyle yani bir kere izlemek acayip keyifli yani. O ben senin Çanakkale'deki o aracı döndürmen, oradan evet. İşte bir hızlı bir kalkışın falan muhteşem bir duygu ama o direksiyonda olan birisi olarak sana ne hissettirdi o anda?
Tabii bu benim her zaman dediğim gibi en sevdiğim iş. Ben yarışmayı seviyorum. Yani yarışmayı, yarış kazanmayı çok seviyorum. Bu da benim işimin ve mesleğimin bir parçası. Tabii Türkiye'de böyle esasında köprülerle, projelerle anılmaya başladı. Bence güzel bir şey. Çünkü bir nevi motor sporu dünya genelinde popüler bir spor ve bu popüler sporun dünya genelinde izlenimi, Türkiye olarak bakmayalım, dünya genelinde izlenimi çok önemli. En son biz Çanakkale Köprüsü'nde dedik ki hem de köprüyü duyuracak hem de motor sporlarına ilgisi olan insanların ilgisini çekecek bir iş çıkartalım. Nedir dedik? Dünyadaki üretilmiş en hızlı Ferrari ve en hızlı motosikleti yarıştıralım. Daha önce uçakla yarıştırdık, evet. Farklı şeylerle yarıştırdık ama Ferrari'nin 1000 beygirlik bir arabasıyla Kawasaki'nin Aşikyar'ının ilgili olanlar yarışını çok merak ediyordu. İlgili olanlar bana sürekli mesaj atıyordu. Şu ikisini yarıştırın, şu ikisini yarıştırın. Ve ben o ikisini yarıştırmak için hep böyle güzel bir bahane bekliyordum. Yani belki bir Ovid tüneli vardı aklımda. Ya da işte bu Çanakkale Köprüsü yıllardır yapılma aşamasından beri vardı aklımda. Çünkü o dönemde biz Osman Gazi güzel bir iş çıkartmıştık.
Evet evet Osman Gazi.
Ve tabii denk gelmesi üzerine ama kış aylarında olacağı için yani Çanakkale Köprüsü'nde hız yapamayız dedim. Çünkü kış aylarında ve Çanakkale gerçekten esen evet. Bir yer ve rüzgarın çok, fırtınanın çok olduğu bir yer. O yüzden
de alan da çok yüksek tabii.
Tabii yani o yüzden hani yapamayız dedim. Hani yazın açılsaydı bu işin açılışına güzel bir iş çıkartırız ama olmaz dedim. Ama içim bir şey kemiriyor sürekli. Ya bak bu işi yapmam lazım, bu işi yapmam lazım. Açılacağı günün haftası. Havalar kötü gidiyor. Çanakkale'de çok kötü. Burada çok kötü. Ya bir sabah şöyle dedim kendi kendime. Kalktım, telefonuma bakacağım dedim. Eğer Çanakkale'de havayı güzel görürsem yarın ya da ertesi gün, salı ya da çarşamba. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam cuma günü açılacaktı. Evet. Salı ya da çarşamba günü, pazartesi sabahı baktım. Salı ya da çarşamba güzel bir hava görürsem gideceğim Çanakkale'ye dedim. Telefonumu bir açtım. Pazartesi full bulut güne şey yağmur. Çarşamba full yağmur mu? Sadece salı günü full güneş gösteriyor Çanakkale. Hemen oradan tabii Cumhurbaşkanlığı'nı aradım. Hasan Doğan'a ve sağ olsun o da hemen ilgilendi konuyla. Böyle böyle bir proje var. İster misiniz yapmamı? Ben her şeyi organize ederim. Siz istiyorsanız yapacağım bu işi. Kesinlikle yapalım. Çok güzel olur deyince tabii hemen işlem başladım. Hemen birkaç saat içinde motoru hazırladım. Araba hazırladım. Motorum hazır dedi. Çünkü Osman Gazi'den sonra havalimanının açılışındaki yarıştan sonra motosikleti bakıma almamıştı. Böyle uykuya yatırmıştık. Evet. Her şeyi öyle o gün bıraktığım gibi duruyordu. Tabii motoru bakıma falan aldım, hazırladım ve köprüye getirdik. Köprüye getirdik ama motoru köprüde daha denerken motor arıza çıkarttı. Ama biraz yedek parçayla falan gitmiştim. Hemen köprü denemelerinde bir yandan da zamanla yarışıyorum. Çünkü her an rüzgar çıkabilir. Evet. Ertesi gün yağmuru gözüküyor. Rüzgar çıktı mı biz motorla 200 bile yapamayız. Motosiklette, rüzgarda hız yapma şansın yok. Ne yaptık, ne ettik, denk getirdik. Ferrari'ye toprağı kullandırdım. Çok iyi şoförlüğü de var toprağın aynı zamanda. Bir yandan da sonuçta köprüdesin ve anlık bir rüzgarın vurmasıyla tehlikeli şeyler olabilir. Ama ben tabii Onu da söyledim toprağa. Hissettiğin anda rüzgarı hemen gazı kesiyorsun. Sonuçta biz burada bir tanıtım yapacağız diye ne senin ne benim canımızı tehlikeye atmak ve Türkiye'de çok kötü reklam edecek bir pozisyonla karşı karşıya kalmamamız lazım. O uyarıyı da toprağa da verdim. Kendim de o bilinçle çıktık. Güzel de bir yarış oldu. Sonucu ne ben ne toprak kimse bilmiyordu. Çünkü ikisi de çok güçlü araç. İkisinin de ne yapacağı belli değil. Hatta biz yarışa çıktığımızda tabii kalkışta Ferrari 4 çeker. Ve çok seri bir araba. Ya kalkışta gitti araba. Ben dedim herhalde yetişemeyeceğim o araba. Çünkü ben Formula 1'le de yarıştım, uçakla da yarıştım. Her şeyle yarıştım. Hiçbir şey önüme geçememişti daha. Toprak da güzel kullanıyor tabii. Araba bir fırladı. Eyvah dedim gitti araba. Yakalayamayacağım köprü bitene kadar arabayı. Neyse motor çok güçlüydü de tam böyle 300-400 metre sonra yakaladım. Evet. Geçti gitti.
Tam tırmanırken şeydi.
Aynen. Tam o arada geçti gitti. Ama tabii biz orada işin formatı motor kazandı, Kenan kazandı, o kazandı, bu kazandı
çok
diyelim.
Çok güzel biz, bir görüntü çıktı.
Biz bir görüntü çıkartalım. Köprüyü gösterelim. Dünyada ilgili olan insanlar izlesin. Bu vesileyle de Türkiye'de yapılan yatırımı görsünler. Güzel de oldu. Milyonların üzerinde izlenimi oldu videonun. Evet. Sadece benim sayfamda bile milyonun üzerinde izlenimi vardı. Güzel bir işti. Seviyoruz. İlerleyen yıllarda Allah ömür verirse, gücümüz, sıhhatımız yerinde olursa gene güzel işler yaparız öyle.
Belki bir de Karadeniz tarafında da yapmak gerekir.
Yani Ovid tüneli içimde kaldı. Bakalım şu Ovid tünelinde bir şey yapacağım.
Şimdi onu sen biraz önce söyleyince ben de buradan söyleyeyim dedim ya. Ovid tüneli de çok uzun bir tünel yani.
Ovid tünelinden ben normal gezi motosikletiyle geçmiştim. O gezi motosikletiyle geçtiğimde biraz yüksek hıza çıktım. 200 km hıza çıktım ve bomboştu gece saat ışıkların içine. 200'e gelince kendimi zaman tünelinde hissettim. Hemen kafamda şunu kurguladım. Ya ben burada 400 yaparsam ne olur? Hani 200'de böyle olduysa 400'de bu tünelin içine nasıl bir hissiyat olur? Yani o benim gördüğüm görüntüyü bir de videoda insanlar görse nasıl olur? Çünkü ben böyle sanki dünyadan ayrıldım 200'e çıkınca. Işıkları ışıkları geçiyorsun. Aynen. Ya dedim bunu 400 giderken çekmek lazım bir de bu görüntüyü. Köprülerin üzerinde rekor yaptık. Bir de dağların altında
vallahi
rekor yapalım dedim.
Efsane olur ya. Kenan abi
bakalım inşallah.
Ne izlersin? Akşam eve gittiğinde böyle film, dizi.
Ya şöyle açıkçası hava karardığında evimde olmayı severim. Hem eşimle hem çocuklarımla olmayı en çok sevdiğim şeylerden biri de. Zaten hava karardığında evde olmadım mı eşimle sorun yaşarım. Yani bu iş bizim standardımız. Hava kararmadan ben evde olacağım. Tabii bazen olamıyor. Ankara'da oluyorum, yurt dışında oluyorum. Ama onu da sağ olsun eşim idare ediyor konuları. Ama genelde normal günlerde, idman yaptığımız günlerde falan hava kararmadan evime giderim. Yani şimdi tabii bakarız neyi beraber izleyebileceksek ona bakarız. Ama şu bir gerçek ki Türk standartının üzerinde evimde vakit geçiren birisiyim. Arkadaşlarım sürekli işte çağırır, evli olanlar da çağırır. Akşam hadi çıkalım biraz dışarıda bir yerde oturalım, bir şey içelim, beraber olalım. Dediklerinde ben evi tercih ederim genelde. Bir de hep böyle tecrübe edinmeyi severim. Yani büyüklere baktığın an ya biz çocuklarla hiç vakit geçiremedik derler hep. Ben o yüzden vakit geçirmeye çalışıyorum çocuklarımla. Çünkü belli yaştan sonra çocuklarla vakit geçirmek daha zor olduğunu hissediyorum. Mesela 6 yaşında bir oğlum var. 3 yaşındaki oğlum kadar yakınlaşamıyorsun. 6 yaşına geldi de daha da büyüdüğü zaman daha da mesafe girecek araya. O yüzden şu an çocuklarım hep ufak ve ufak olduğu için de onlarla sürekli vakit geçirmeye çalışıyorum.
Müzik ne dinlersin peki?
Müzik ben daha çok eski müzikleri beğeniyorum. Yani eski sanatçıların müziklerini. Orada şu sanatçı bu sanatçı demeye gerek yok ama nostalji şarkılar benim daha çok ilgimi çeker. Yani ne bileyim neden o kadar böyle çok yaşlı da değilim ama nostalji şarkıları seviyorum ya.
Seni ben havayolu yaparken çok görmüyorum ya. Havayolu seyahati yaparken çok görmüyorum. Sen zaten karayolunu tercih ediyorsun.
Ya uçakla çok yolculuk yapıyorum ama genelde ben uçakta hiç böyle paylaşım falan yapmam. Eskiden yapıyordum ama artık yapmıyorum ama hemen hemen her hafta esasında uçak yolculuğu yapıyorum. Sebebi Türkiye'de karayoluyla hep genelde. Türkiye'de uçağı genelde kullanmam. Hep karadan giderim. Ama yurt dışına çok gidiyorum. Yurt dışına seneden az 2 kere 3 kere gene otomobille giderim ama en az 20-25 kere de uçakla minimum yani 20-25 kere de seyahatim oluyor çünkü yarışlardan ötürü. Hemen hemen her 2 haftada bir yarış var. 2 gün önce Portekiz'den geldim. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gideceğim. İşim gereğiyle ama mesela sporcu işi olmasa, yarış işi olmasa çok fazla da hava yolu yolculuğumun olacağını zannetmiyorum.
Kenan abi insanlar sana çok saygı duyuyor. Hem mesleğinden ötürü hem de pes etmemenden ötürü. Siyasette de sonuç olarak az sayılmayacak bir dönemdir aktifsin. Ve kendini de hiç bozmadın. Yani sen o gün siyasete girerken neysen aslında bugün baktığımızda da oysun. Tabii ki ufak tefek siyasetin içerisinde çeşitli kutuplaşmalardan dolayı zaman zaman eleştiriler olsa da genel kanıya baktığımızda insanlar seni çok seviyorlar ve saygı duyuyorlar.
Şimdi şöyle bakın ben bu konuda esasında siyaset konusunda hayatta bir tecrübe edindim. İnsanlar benim sporcu olarak, motosikletçi olarak tanıdılar ve sevdiklerine inanıyorum. Ve bir anda siyasete girince Yani siyasete de olunca, bir siyasi kimliğe sahip olunca o seven insanların sebepsiz yere sevgisini kaybetmeye başladım. Gerçekten sebepsiz yere, hiçbir sebebi yok. Neden siyasi? Çok mesajlar geliyor. Mesajları da bazen açıyorum, bakıyorum. O mesajlarda da onu hissediyorum. Yani ama beni üzen ne biliyor musunuz? Beni üzen esasında şu. Ben esasında vekil olduğumdan beri gerçekten çok siyasi bir çizgi takip etmedim. Yani bugün sosyal medyama da bakın. Yani diğer partilere saldıran bir Kenan yoktur. Ya da başka vekillere, başka parti liderlerine haddime de değil. Bir kere haddime değil her şeyin başında. Çünkü benim alanım spor. Benim alanım siyaset değildi. Bugünkü hayat tecrübesiyle şunu yapardım. Ben sporda tanındım. Sporda insanlar beni sevdi. Hayatımı da spordan kazandım. Bu arada ben sporla gene devam ediyorum. Ben sporu bırakmadım. Ama siyasi kimliğe bürünmezdim bugünkü hayat tecrübesiyle. Zaten dönemin bittiğinde de bu kimlikten ayrılacağım. Gönlümün olduğu yer bellidir, tarafım da bellidir. Benim tarafım sporculuk döneminde de belliydi. Allah'ın izniyle de değişmeyecek bir tarafım vardır. Ama bu tarafıma da saygı duyuyordu zaten insanlar. Ne zaman ki siyasi kimliği aldım, benim o tarafıma saygı duymamaya başladı insanlar. Beni seven insanlar dahi saygı duymamaya başladı. Benim belli bir hayalim var. O hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Benim hayalim spor. Spor alanında sporcu yetiştirmek kendime şampiyonluklar nasip oldu. İnşallah daha sonrasında da nice sporcuları da yetiştirmek için yoluma devam edeceğim. Ben bu işi bir nevi hobi olarak yapıyorum. Yani ben hayatımı çok şükür ki sporculuk kariyerimde kazandım bu saatten sonra. O dönemlerde de akıllı yatırımlarımı da yaptım. Başka bir meslekte para kazanayım da işte başka bir işe gireyim gibi bir derdim yok hayatta. Bu saatten sonra ben sevdiğim işlerle uğraşacağım. Zaten 40 yaşına gelmek üzereyim. Yani normal yaşasak hayatımın yarısından çoğu bitti. Çok şükür ki o 40 yaşına kadar gelen kısımda da hayatımı kazanmışım. Ben bundan sonra sevdiğim işlerde, ülkeme faydalı olacak işlerle uğraşacağım. Siyasete gelince de o iş benim yapabileceğim bir iş olmadığını ben gördüm. Hiçbir zaman iddialı konuşmadım. Hiçbir zaman siyasiyim demedim. Şuyum demedim. Sadece kimliğim var dedim. Bir görev verildi. Görevi de yerine getirdim. Ben getirdiğimi düşünemiyorum. Getirdiğimi de hiç iddia da etmedim. Bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Özür diliyorum efendim. Yapamadım, yapamıyorum dedim. Çünkü o kulvar farklı bir kulvar. Bizim sevdiğimiz ya da başarılı olduğumuz kulvar gibi bir kulvar değil burası. Farklı o davranmak gerekiyor. Bunu zaman öğretti. Bunun tecrübesi de yoktu bende. Çünkü benim bu işe girişim de çok açık ve nettir yani. Cumhurbaşkanımız bana bu konuyla alakalı bir telefon etti ve yapabilir misin dedi. Efendim sizin için her şeyi yaparım dedim. Ama inanın bana bilseydim derdim ben orada. Yapamam derdim. Bilmiyordum. Ne ailemde ne çevremde siyaseti bilen ya da siyasi kimse yoktu. Biri olsaydı bana anlatsaydı siyasetin nasıl bir şey olduğunu ben o zaman zaten bu işi yapamayacağım derdim. Şimdi benim milletvekili olduğum dönemde ben milletvekili olduğumda bakın benim tarafım hep belliydi. Gezi olaylarından tutun, daha önceki dönemlere tutun, her zaman işte FETÖ olaylarından tutun, her zaman Cumhurbaşkanımızın yıllardır hep destekçisiydim. Bunu hiç saklamadım. Birçok kişiyle atıştım, sponsorlarımla sıkıntılar yaşadım. Sonrasında tabii kendisi bana hep destek oldu. Acı günlerimde hep aradı, cenazelerimde aradı, iyi günlerimde aradı, zorlu günlerimde hastam varken aradı. Yani ben ona böyle rahmetli babam döneminden beri bir saygım ve sevgim vardı kendisine. Bir günü Sakarya ziyaretinde yarışları noktalamam gerektiğini ısrarla bana bastırdı ve o vesileyle ben yarış kariyerimi sonlandırmıştım. Aradan birkaç ay sonra da yapabilir misin deyince de efendim sizin için her şeyi yaparım ben dedim. Tabii bir anda çok kısa bir sürede milletvekili oldum Sakarya'dan. Milletvekili olduğum da daha aday olarak gösterildiğimde bana dediler ki yarın sabah parti binasına gidin. Bakın ben gerçekten söylüyorum. Ben parti binasının navigasyonuna gittim Sakarya'da. Bilmiyordum o kadar uzaktım. Ben hani halk vardır ya işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgisi olan. Ben onlardandım. Hani ama bunun AK Parti tarafında, siyasi tarafında hiçbir zaman değildim. Recep Tayyip Erdoğan ne derse o taraftaydım ben. Bu düşünce yaşadığım sürece devam edecek Allah'ın izniyle. Ama vekillik kariyeri iyi olmuş, iyi olmamış hiç umurumda da değil yani. İnsanlar yok vekillik de yapamadı, vekillik de güzel olmadı, başarılı olmadı. Bakın bunlar zerre kadar umurumda değil. Ben sporda başarılı olayım, sporda yürüyeyim, sporcu yetiştireyim. Benim yetiştirdiğim sporcular geçen hafta sonu Portekiz'de. Toprak çıkıyor, Türk bayrağı ile beraber zirvede. Ardından Can çıkıyor. Can Öncü, Türk Bayrağı'yla beraber zirvede. Ya bundan büyük başarı yok. Ben vekil olarak bunları başaramazsın.
Ve çok büyük gurur.
Elhamdülillah. Ben o yüzden memnunum Allah'ın bana nasip ettiklerinden. Öte yandan da tabii ki milletvekili olarak da benden insanların beklentileri oldu. Bunu kabul ediyorum. Ama Yapabildiğim kadarıyla da o görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Yani haftada bir günümü, iki günümü Ankara'ya ayırıyorum. Orada milletvekilleri ne yapıyorsa ben de aynılarını yapmaya çalışıyorum. Yani siz milletvekili olarak ülkeyi kurtaramazsınız. Böyle de bir gerçek var yani. Hani çok çok büyük yetkilere sahip değilsiniz. En büyük ve de en güçlü olduğunuz yer parlamentoda, mecliste, işte oylamalarda, orada partinizi desteklemektir. Size verilen koltuğun yönlendirildiği şekilde kanunlarda, tekliflerde partinizin destekçisi olmanızdır. Yani bu görevleri ben çok şükür yerine getiriyorum. Şehirle alakalı bütün toplantıların hepsinde olmaya çalışıyorum. Yani olabildiğimce o görevi de yerine getiriyorum ama dediğim gibi hani ben oradan bir beklentim olmadığı için bir başarılı değilim. Oraları aramıyorum. Hani bir milletvekili ne kadar başarılıdır? Şöyle dönüp bakmamız lazım. Neler kazandırmıştır? Yani onlara da baktığınız zaman esasında o konuları ben çok içine girmenin de taraftarı değilim açıkçası.
Valla Kenan abi öncelikle çok teşekkür ederim. Çok yani hayat hikayeni dinlerken o hem başarı hem hayal kırıklıkları hem hayallerin bir dönem refa kalkması gerçekten insan kimi zaman duygulanıyor, kimi zaman çok umutlanıyor ve mutlu oluyor. Dolayısıyla bizimle paylaştığın için çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Armağan Çağlayan'ın programını da ben izledim gerçekten. Ayrıca bir vatandaş olarak oraya katıldığın için de teşekkür ederim. Çünkü bizim sporcularımızın, başarı hikayesi olan insanlarımızın hikayelerine herkesin ortak olması, herkesin izlemesi, şahit olması da bence çok önemli ki orada da çok ciddi bir izlenme sayısı aldı.
Evet,
buradan Armağan Çağlayan'a da teşekkür edeyim yani o vesileyle. Şimdi küçük şampiyon Zeyn, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştü. O hikaye nasıl oldu ve orada Cumhurbaşkanı'nın tepkisi ne oldu?
Ya o hikaye şöyle gelişti esasında. Bizim milletvekilleri toplantısının birinde Cumhurbaşkanımız vekillere dedi ki yani de uzman olduğunuz alanlarda bize katkı sağlayın, fikirlerinizi öne sunun dedi ve ben de söz aldım. Bu söz alma esnasında ben Türkiye'deki pistlerin eksiksizliğinden, motor sporlarındaki bazı eksikleri anlatmaya çalıştım. Tabii ben anlatırken Cumhurbaşkanımız benim sözümü kesti. Dedi ki sen bir dur ya dedi. Korkmuyor musun hiç dedi. Neyden efendim dedim. Ya dedi senin dedi, ufak çocuk dedi. Yani dedi bir anne baba olarak dedi nasıl korkmuyorsunuz siz dedi o çocuğu dedi öyle kullandırıyor. Efendim dedim tedbir elden takdir Allah'tan. Ben bütün tedbirleri alıyorum. Takdir Allah'ındır sonuçta. Hani biz yaptığımız bu işte ben bir yandan da eğitmenlik yapıyorum. Bu çocuğu ben eğitiyorum. Allah nasip ederse ileride inşallah bunu bir Formula 1 sporcusu olarak eğitiyorum dedim. Neyse konu orada öyle kaldı. Sonrasında Toprak dünya şampiyonu olunca diğer sporcularla beraber biz Cumhurbaşkanımıza randevu aldık. Hem dünya şampiyonu hem de başarılı sporcularını topladım. Hepsini Cumhurbaşkanımıza götürüyordum ve tabii orada bir Zeyn mevzusu vardı. Cumhurbaşkanımızın Zeyn'i de ben canlı görmesini istiyordum. Özellikle de arabasını kullandığını görmesini istiyordum. Ve o günü ben hem Zeyn'i aldım yanıma hem de arabasını aldım. Tabii Cumhurbaşkanımız geldiğinde salona giydirdik Zeyn'i standart. O meşhur bir elbisesi var. Süper Mario'lu.
Evet.
Bu mu o çocuk dedi. Evet efendim. Genelde de zaten Zeyn'i izlenim o. Şimdi Zeyn'i insanlar hep videolarda görünce büyük bir çocuk zannediyor. Canlı bir görüyorlar zaten kısa boylu küçük bir çocuk. Bu efendim dedim. Neyse tabii toplantı falan çok güzel geçti. Çok ilgilendi. Zeyn'den haberi var. Videolarını video tanıyor. Özellikle Bilal Bey'le beraber yaptığımız o yarışta herhalde
evet,
Bilal
evet.
abi bayağı bir anlatmış. Bana Bilal
ama herkes zaten şey oldu.
Valla Bilal abi herhalde anlatmış bayağı bir ki. Dedi bana Bilal bu çocuğu anlattı dedi. Bu dedi çok fena kullanıyormuş arabayı dedi. Efendim dedim arabası dışarıda. Eğer gelirseniz aşağı şovunu izlemeye size bir şov yapacak. Bana mı yapacak gerçekten dedi. Burada yapabilir. Bu her yerde yapar efendim dedi işte şovu. Tabii Cumhurbaşkanımız toplantı bittikten sonra aşağıya iniyor ve yaklaşık 10 dakika 15 dakika Zeyn'i izliyoruz. Zeyn geliyor arabayı kaydırıyor önünde döndürüyor çeviriyor gidiyor hızlı geçiyor. Ya bu arada şovu da çok seviyor. Yeter ki o kalabalığı bir görsün. Kalabalığı görünce hemen coşkuya geliyor ve tabii şovu yapıyor. Cumhurbaşkanımız bayağı bir izliyor şovunu. Zaten şovu izledikten sonra ilgisi de daha da artıyor Zeyn'e. Giderken kendisine araba hediye ediyor. Zeyn tutturuyor diyor ki hani pilleri diyor. Cumhurbaşkanımız hemen pillerini getirin diyor. Pilleri bekliyoruz. Piller geliyor alıyor arabayı. Cumhurbaşkanımız ortada duruyor. Arabayı ayaklarının arasından geçiriyor. Oradan geliyor döndürüyor geliyor. Çok güzel vakit geçirdik beraber. Kendisinin ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazen meclise giderken ben de çünkü Zeyn normalinde benden ayrılmıyor. Evden çıkarken yapışıyor ayaklarıma. Bazen
tabii siz artık ayrılmaz ikili oldunuz.
Yani Ankara'ya giderken de geliyor benimle. Giderken de biliyorum Cumhurbaşkanımızın ilgisi var ona. O yüzden alıyorum onu yerine. Karşılama da hep orada. Karşılama hemen onu görüyor. Oyuncağıyla geliyor. Zeyn de Cumhurbaşkanımıza şey geliyor. Oyuncak veren amca olarak görüyor. Bunu gördüğü zaman bazen televizyonda görünce diyorum ki Zeyn tanıyor mu diyorum. Evet. Nereden tanıyorsun? Oyuncak veriyor bana. Maşallah güzel bir ilişki oldu. Tabii Cumhurbaşkanımızın, yani Zeyn'in ben bir babası olarak Cumhurbaşkanımızla anılarının olması benim için gurur verici. Biz Cumhurbaşkanımıza gerçekten hani bakış tarzımız, yani ona olan hayranlığımız, geçmişte rahmetli Turgut Özal, Adnan Menderes nasıl anılıyorsa, bizim Cumhurbaşkanımız olan önümüzdeki yıllarda, belki benim bile, belki Cumhurbaşkanımızın bile görmeyecek ileriki yıllarda, ben öyle bir büyük bir ülkemizin lideri olacağı gözüyle bakıyorum. Ve onunla Zeyn'in anısı olması onun adına bence çok büyük bir şans.
Eyvallah. Kenan abi, bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok
biz
sağ olun.
Biz de seni ve yetiştirdiğin insanları gururla takip ediyoruz. Umarım ilerleyen yıllarda belki Avrupa'da senin öğrencilerinin başarısını çekeriz.
İnşallah, inşallah.
Hep birlikte oradaki coşku ve heyecanı da yaşarız.
İnşallah.
Arkadaşlar, gerçekten ülkemize büyük gururlar yaşatmış ve bugün de yetiştirdiği öğrencilerle gurur kaynağımız olmaya devam eden Kenan Sofuoğlu konuğumuzdu. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.